Ayrım 4.
Kitap kütüphanenin, yırtacaksın, bana ver onu. Zoya'nın gerilen giysisi sıkı, yuvarlak omuzlarını, güçlü yuvarlak kollarının hatlarını ortaya çıkarıyordu. Boynu ne kısa ne uzun, ne zayıf ne de tombuldu. Vücuduna uygundu. Kitabı çekiştirerek birbirlerine sokuldular, göz göze geldiler. Kostoglotov'un simetrisiz hatları bir gülümsemeyle yayıldı. Artık yüzündeki yara izi de eskisi kadar korkunç görünmüyordu. Serbest eliyle Zoya'nın parmaklarını kitaptan kurtardı. Bu sırada durmadan fısıldıyordu. Zoyenka, bilgisizliğin karşısındasınız değil mi? İnsanları aydınlatmak ister misiniz? İnsanları öğrenmekten nasıl alıkoyarsınız? Şaka ediyorum, buradan kaçmaya çalışmayacağım. Zoya, onunki gibi ancak duyulabilecek bir fısıltıyla karşılık verdi. Hayır, hakkın yok bu kitabı okumaya. Yalnızca, çünkü kendini ihmal ettin. Hastaneye niçin daha önce gelmedin? Neden seni buraya yarı ölü bir halde getirmek zorunda kaldılar? Ah diye Kostoglotov içini çekti. Nasıl gelebilirim? Ulaşım imkansızdı. İmkansız mı? Nasıl bir yer orası? O zaman uçakla gelseydin, neden son ana kadar bekledin? Daha önce daha uygar bir yere gidemez miydin? Orada doktor ya da sağlık memuru olsun biri yok muydu? Zoya kitabı bıraktı. Bir doktoru vardı, bir doğum mütehassısı. İkisi de aynı dalın uzmanları. İki doğum mütehassısı mı diye Zoya şaşırdı. Demek orada çoğunlukla kadın var. Aksine hemen hemen hiç kadın yok. İki tane doğum mütehassısımız vardı ama başka doktor yoktu. Laboratuvar yoktu. Kan tahlilimi yapamazlardı. Sonradan al yuvarlar sayısının 6000 olduğu ortaya çıktı. Bunu kimse bilmiyordu. Ne korkunç. Şimdi de tedavi görüp görmemen gerektiğine karar vermeye kalkışıyorsun. Kendine acımıyorsan aileni, çocuklarını düşün. Çocuklar mı? Kitap üzerine yaptıkları bütün bu neşeli mücadele bir rüyaymış gibi Kostoglotov uyanır gibi oldu. Sert hatları, ağır ağır konuşması yeniden ortaya çıktı. Çocuklarım yok. Ya karın, insan değil mi o? Kostoglotov'un sözcükleri ağzından daha da ağır ağır çıktı. Karım da yok. Erkekler daima evli olduklarını inkar ederler. O halde yoluna koymak istediğin aile sorunların neydi? Koreli doktora neden öyle dedin? Ona yalan söyledim. Şimdi bana söylediğin gibi mi? Hayır, doğruyu söyledim. Kostoglotov'un yüz hatları daha da sertleşmişti. Kadın konusunda çok titizimdir. Yani karın seninle geçinemedi mi demek istiyorsun? Zoya başını anlayışla salladı. Ben hiç evlenmedim, dedi Kostoglotov başını ağır ağır sallayarak. Şaşıran Zoya, Kostoglotov'un yaşını tahmin etmeye çalıştı. Dudakları kıpırdadı ama soruyu sormaktan vazgeçti. Tekrar sormaya kalkıştı, yine vazgeçti. Zoya Sibgatov'a arkası dönük oturuyordu ama ona yüzü dönük olan Kostoglotov, Sibgatov'un iki eliyle küvetin yanlarına tutunarak son derece dikkatle doğrulmaya, kurulanmaya çalıştığını gördü. Sibgatov'da dünyanın bütün acılarını çekmiş bir anlam vardı. Şiddetli ıstırap dönemini atlatmıştı. Şimdi onu hoşnut edecek hiçbir şey yoktu. Kostoglotov nefes almak güç bir şeymiş gibi tekrar tekrar içini çekti. Bir sigara içmeyi ne kadar da isterdim. Burada içmemem gerek sanırım. Asla. Sonra sigara senin için ölüm demektir. Sigara içmek kesinlikle yasak mı? Kesinlikle. Hele ben burada olduğum zamanlar. Oysa Zoya gülümsüyordu. Yalnızca bir tane. Hastalar uyuyor. Nasıl içersin? Yine de Kostoglotov uzun, kıvrımlı bir sigara ağızlığı çıkardı ve bunu emmeye koyuldu. Atasözünü bilirsiniz. Gençken evlenmek için zaman çok erkendir. Yaşlandığınızda da çok geç. Kostoglotov dirseklerini Zoya'nın masasının üzerine dayadı. Ellerini ağızlıkla birlikte saçlarının içine soktu. Savaştan sonra o da ben de öğrenci olmamıza rağmen neredeyse evleniyorduk. Yine de evlenecektik ama işler aksi gitti. Zoya Kostoglotov'un sevimsiz ama anlamlı yüzüne baktı. Omuzları ve kolları kemikliydi. Bu da hastalıktan ileri geliyordu. Anlaşamadınız mı? Büyüklerin dedikleri gibi bizim için kaybolmuştu. Kostoglotov yüzünü buruşturarak bir gözünü kapadı ama öteki açıktı. Kaybolmuştu ama kendisi sağ. Geçen yıl yazıştık. Kostoglotov gözünü açtı. Elindeki ağızlığı gördü. Cebine koydu birdenbire. Biliyor musunuz bu mektuplarda yazdığı bazı şeyler yüzünden onun sandığım kadar mükemmel bir kadın olup olmadığı üzerinde kuşkuya düştüm. Belki de değildi. 25 yaşındayken insanlar üzerine ne bilebiliriz ki? Koyu kahverengi gözleriyle Zoya'ya baktı. Mesela siz, erkekler üzerine ne bilirsiniz? Hiçbir şey. Zoya güldü. Belki de onları çok iyi anlıyorum. İmkansız diye iddia etti Kostoglotov. Anlayış sandığınız şey hiç de o değil. Evlenirseniz mutlaka yanlış kişiyle evleneceksiniz. Güzel bir bekleyiş. Zoya başını salladı. Büyük portakal rengi çantasına uzanıp el işini açtı. Kasnağa gerilmiş küçük bir bez parçasıydı bu. Üzerine yeşil bir leylek işlemişti bile. Tilki ile vazo hala çizgi halindeydi. Kostoglotov mucize görmüş gibi baka kaldı. Nakış işliyorsunuz. Bu seni neden şaşırttı? Şimdiki zamanda bir tıp öğrencisinin nakış işleyeceğini aklıma bile getirmezdim. Nakış işleyen kadınlar görmedin mi? Belki de çocukluğumdan beri görmedim. 1920'lerde, o zamanlarda bile nakış işlemek burjuva işi sayılıyordu. O günlerde nakış işlediğinizden ötürü Genç Komünistler Birliği toplantısında sizi azarlarlardı. Artık herkes yapıyor, sen hiç görmemişsin. Kostoglotov başını salladı. Hoşuna gitmiyor mu? Yo hayır, aksine çok sevimli ve rahat bir görünümü var. Seyretmek hoşuma gidiyor. Zoya durmadan işliyor, Kostoglotov'un kendisine hayran olmasına izin veriyordu. Zoya'nın gözleri işinde, Kostoglotov'unkiler de Zoya'daydı. Masa lambasının sarı ışığı Zoya'nın altın renkli kirpiklerini aydınlatıyor, giysisinin yakasını yaldızlatıyordu. ''Siz bir bal arasısınız.'' diye fısıldadı Kostoglotov. ''Ne?'' Zoya'nın kirpikleri kapalı göz kapaklarının altında titreşti. Kostoglotov söylediğini tekrarladı. ''Öyle mi?'' Zoya sözcüklerin anlattığından daha çok iltifat görmüş gibiydi. Oturduğun yerde hiç kimse nakış işlemiyorsa oradaki dükkanlarda bol bol molinet vardır. Molinet, bu iplikler yeşil, mavi, kırmızı, sarı, burada bulmak çok güç. Molinet, gidince ararım, varsa size bir miktar yollarım. Eğer sınırsız derecede varsa oraya gelirseniz daha kolay olur. Ama orası neresi? El değmemiş toprak diyebilirsiniz sanırım. Demek el değmemiş toprak bölgesindensin, oranın yerlisi misin? Oraya gittiğimde hiç kimse o bölgeye böyle demiyordu. Ama şimdi orası el değmemiş toprak ve el değmemiş topraklara yerleşecekler bize geliyorlar. Tıp mezunlarını atamaya başladıklarında sizi bize yollamalarını isteyin. Reddetmeyeceklerine eminim. Oraya gitmek isteyenleri asla geri çevirmezler. Orada durum çok mu kötü? Hiç de değil. Yalnızca insanların neyin iyi, neyin kötü olduğu üzerine değişik inançları var. Tepenizde birinin gürültü ettiği, radyoların dört yandan bangır bangır çaldığı beş katlı bir kafeste yaşamak iyi kabul ediliyor. Oysa stepin kenarındaki balçıktan bir kulübede çalışkan çiftçiler arasında yaşamak en büyük talihsizlik sayılıyor. Kostoglotov alay etmiyordu. Aksine insanın sesini yükselterek düşüncesini kabul ettiremeyeceğini bezgin bir inançla ortaya koyuyordu. Orası step mi, çöl mü? Step, kum tepecikleri yok. Bir çeşit ot var. Deve dikeni yetişir. Buna biz kantak deriz. Hiç duydunuz mu? Yabani bir ottur. Temmuz ayında güle benzeyen çiçekler açar üzerinde. Hatta tatlı bir kokusu da vardır. Kazaklar bundan çeşit çeşit ilaçlar yaparlar. O halde bu yer Kazakistan'da. Evet, adı nedir? Uşterek. Burası bir ağıl, yani köy mü? Köy diyebilirsiniz ama aynı zamanda bölgenin merkezi. Bir kliniği varsa da yeteri kadar doktor yok. Sizi sevinçle kabul ederiz. Zoya onu dikkatle süzdü. Orada başka bir şey yetişmiyor mu? Yetişir. Sulanan topraklar vardır. Şeker kamışı ve mısır yetişir. Evlerin bahçelerinde istediğiniz her şeyi yetiştirebilirsiniz ama çok çalışmanız gerekir. Uzun saplı bir çapayla. Pazarda Rumların satacak bol bol sütü vardır. Kürtler lamba satarlar, Almanlar da domuz eti. Pazar yeri ne renkli bir alemdir, bir görseniz. Herkes ulusal kıyafetlerini giyer, develerle gelirler. Sen ziraatçı mısın? Hayır, toprak kolcusuyum. Yine de neden orada oturuyorsun? Kostoglotov burnunu kaşıdı. Havası hoşuma gidiyor. Ama vasıtası yok. Kamyonlar var, bol bol. Ben neden oraya gideyim? Zoya ona yan yan baktı. Konuşurlarken Kostoglotov'un hatları canlanmış, yumuşamıştı. Siz mi? Yeryüzü küresinin neresinde mutlu olabileceğinizi nasıl bilebilirsiniz Zoyanka ve mutsuz olacağınızı? Bunu bilebildiğini kim iddia edebilir? 4. Bölüm. Ameliyat edilecek tümörlü hastalar için zemin katta yeteri kadar oda yoktur. Bazıları üst kata ışın tedavisi göreceklerin yanına yerleştirilmişti. Işın uzmanları kendi hastalarını, operatörler de kendilerinkini muayene ediyorlardı. Ameliyat günü olan Şubat'ın 4'ü Cuma'ya rastladı. Operatörler viziteye çıkmadılar. Radyasyon vakalarına bakan Doktor Kornedievna Gangard sabah konsültasyonundan sonra hastalarını yoklamaya başladı hemen. Erkekler koğuşunun kapısında durup içeri baktı. Doktor Gangard ufak tefek güzel vücutlu bir kadındı. Giysisinin beli sımsıkı oturduğundan vücudu daha da güzel görünüyordu. Ensesinde biçimsiz bir şekilde topladığı saçları siyah değildi ama açık renk de sayılmazdı. Aşağı yukarı kestane rengini andırıyordu. Belki bu renk için en iyi sözcük koyu açık kahverengi olurdu. Siyahla açık kahverengi arasında bir renkteydi. Akmatsan onu gördü. Başını mutlulukla salladı. Kostoglotov da başını kalın kitaplarından kaldırdı, uzaktan selamladı. Doktor Gangard ikisine de gülümsedi. Çocuklarına yokluğu sırasında uslu durmalarını ihtar ediyormuş gibi parmağını salladı. Eşikten dönüp gitti. Bugün viziteye yalnız çıkmayacaktı. Röntgen bölümünün şefi Ludmila Afanasyevna Dontsova ona eşlik edecekti. Oysa başhekim Nizamettin Bahramovic Ludmila Afanasyevna'yı yanına çağırmıştı. Onu işinden alıkoymuştu. Dontsova haftada bir kez olan teftiş günlerinde röntgen çekmezdi. Öteki günlerde görme gücünün ve kafasının sakin olduğu sabahın en iyi 2 saati yardımcı doktorlarla birlikte ekranın başında oturarak geçirirdi. Bunu işinin en güç bölümü sayardı. 20 yıldan fazla süren çalışmaları ona yanlış konan bir teşhisin nelere sebep olacağını öğretmişti. Onun bölümünde 3 yardımcı doktor vardı. Üçü de genç kadınlardı. Üçüne de eşit bilgiyi vermek, teşhis eğitiminde hiçbir şeyden yoksun kalmamalarını sağlamak için Dontsova onları sırayla çalıştırıyor, röntgen teşhis bölümünde 3 ay süreyle yeni hastaların kabulüne ve yardımcı doktorluğa atıyordu. Şimdi Doktor Gangard yardımcı doktordu. Bu işin en önemli ve tehlikeli bölümüydü. Üstelik pek az şey biliyordu. Uygun ışın dozları ayarlanıyordu. Tümörün öldürücü ama bedenin diğer dokularına zararsız olacak ışın süresini ya da şiddetini hesaplayabileceği bir formül yoktu. Formül yoktu, yalnızca tecrübe, sezgi, hastanın durumunun sonuçlarını kontrol etmek vardı. Bu da bir ameliyattı ama ışınla yapılıyor, uzun bir zaman alıyordu. Bazı sağlıklı dokuları mahvetmemek, sakatlamamak olanağı bulunamamıştı henüz. Yardımcı doktorun diğer görevleri günlük düzenli çalışmalardı. Analizler zamanında yapılmalıydı. Kontrol edilmeliydi. 30 vakanın kaydı yapılmalıydı. Hiçbir doktor kendi el yazısıyla çizgili boş kağıdı doldurmaktan hoşlanmazdı. Oysa Vera Kornilievna durumu olduğu gibi kabullenmişti. Çünkü şu 3 ay boyunca ekranda gördüğü soluk gölgelerle değil, her şeyleriyle ona güvenen, sesinden bir takdir belirtisi sezmeye çalışan, cesaret verici bir bakış bekleyen hastalarıyla çalışmıştı. Yardımcı doktor olarak bir hastaneyi ne zaman terk edecek olsa, tedavisini tamamlamadığı hastalar için daima üzüntü duyardı. Yaşlıca, kır saçlı, iri yarı görev başındayken birkaç doktordan daha azametli bir görünüşü olan hasta bakıcı Olimpiada Vladislavovna, koğuşlarda ışına tutulmuş hastaların hiçbir yere kıpırdamamalarını bildirmişti. Ama geniş kadınlar koğuşundaki hastalar orada burada gezinmek için bu bildiriyi bekliyor gibiydiler. Birbiri ardınca hastanenin kurşuni rengi eş sabahlıkları içinde gezinen kadınlar, yaşlı seyyar satıcının kremayı getirip getirmediğini anlamak, sütçü kadının gelip gelmediğini öğrenmek ve verandadan ameliyathaneye bakmak için sabırsızlanıyorlardı. Ameliyathanenin yarıya kadar beyaza boyanmış pencere camlarının üst bölümünden operatörlerin ve hasta bakıcıların beyaz keplerini tavandan yansıyan parlak ışıkları ancak görebilirlerdi. Bazıları bir iki parça bir şey yıkamak, diğerleri de arkadaşlarını ziyaret etmek için koğuştan çıktılar. Onları hayattan ayıran, kadınca çekicilikten yoksun bırakan şey yalnız kaçınılmaz tedaviler değildi. Kurşuni rengi kaba pamukludan yıpranmış, hatta tertemiz oldukları zaman bile sevimsiz görünen giysilerdi. Bu giysiler vücuda göre biçilmemişti. En şişman bir kadının bile içine girebileceği kadar boldu. Kolları şekilsiz birer boru gibiydi. Erkeklerin pembe beyaz çizgili pijamaları bunlardan çok daha düzgündü ama kadınlara düğmesiz, iliksiz olan bu giysilerden başka bir şey verilmiyordu. Hepsi de gecelikleri görünmesin diye bellerine patiska kuşaklarını sıkıca bağlıyor, yakalarını göğüsleri üzerinde kapatıyorlardı. Hastalığa yakalanmış, üstelik bu giysilerin içine sokulmuş bir kadın hiç kimseye çekici görünemezdi. Kendisi de bilirdi bunu. Erkekler koğuşunda Rusanov'dan başka herkes doktorların ziyaretini bekliyordu. Yataklarından kıpırdamıyorlardı bile. Bir kolektif çiftliğin bekçiliğini yapan, her zamanki gibi eski, lime lime başlığını giymiş olan yaşlı Özbek Mursalimov, örtülerin üzerine sırt üstü yatmıştı. Öksürükle kahrolmadığı için hayatından memnun olması gerekirdi. Kollarını hırıldayan göğsü üzerinde kavuşturmuş, gözlerini tavandaki bir noktaya dikmişti. Koyu bronz rengi cildi sımsıkı gerilmişti. İnsan sakalının altında sivri çenesine elmacık kemiklerini, burun kemiklerini görebiliyordu. Kulakları incelmiş, son derece yassı birer kıkırdak tabakası haline gelmişti. Mumya haline gelmesine pek bir şey kalmamıştı. Onun bitişiğinde 40 yaşlarındaki Kazak çobanı Yegen Berdiyev yatmamıştı. Evde hasırının üzerindeymiş gibi bağdaş kurup oturmuştu. Büyük güçlü ellerinin avuçları yuvarlak geniş dizlerine sarılmıştı. O kuvvetli, sıkı vücudu öyle iri bir parçaydı ki arada sırada iki yana sallandığında insan bir fabrika bacası ya da bir kule sallanıyor sanırdı. Sırt ve omuzları pembeli beyazlı pijamanın kollarından neredeyse dışarı fırlayacakmış gibi oluyordu. Kendisini hastaneye sürükleyen dudağının üzerindeki küçük yara röntgen ışınlarının altında irileşmiş, kararmıştı. Yara bütün ağzını kaplıyor, yemek yiyip su içmesini güçleştiriyordu. Yegen Berdiyev yine de yakınmıyor, sinirlenmiyor, durmadan yiyerek tabağını temizliyordu. Saatlerce hiçbir şeye bakmadan oturabiliyordu. Daha ötede kapının yanındaki karyolada 16 yaşındaki Demka yatıyordu. Ağrıyan bacağını yatağının üzerine uzatmıştı. İncik kemiğindeki ağrıyan yeri durmadan ovuşturuyordu. Öteki bacağını kedi yavrusu gibi altına almıştı. Okumaya kendini öyle vermişti ki hiçbir şeyin farkında değildi. Uyku ve tedavi zamanı dışında hep okurdu. Bütün analizlerin yapıldığı laboratuvardaki baş laborantın bir dolap dolusu kitabı vardı. Demka'ya bu raflardaki kitapları okuması, hatta bütün koğuşun yararlanması için izin verilmişti. Şimdi yeni olmayan, yıpranmış, güneşte solmuş mavi kapaklı bir dergiyi okuyordu. Dolapta yeni dergi yoktu. Preşka'ya gelince yatağını hiç kırışıksız, tümseksiz, dikkatle düzeltmişti. Şimdi ayaklarını yere uzatmış, tepeden tırnağa sağlam biri gibi sabırla, sakin sakin oturuyordu. Gerçekten de sağlıklı görünüyordu. Koğuşta yakındığı duyulmamıştı. Görünürde bir yarası da yoktu. Esmer yanakları sağlıklı gibi pırıl pırıl parlıyordu. Alnının üzerine düz bir perçem düşmüştü. Herhangi bir yere, hatta dansa gitmeye hazır bir delikanlı gibiydi. Onun yanındaki köşede Akmatsan satranç tahtasını çarşafının üzerine koymuş, oynayacak başka biri olmadığı için kendi kendine oynuyordu. Başını oynatmayan Yefrem zırh gibi sargılar içinde ne geçitte geziniyor ne de çevreye söyleniyordu. Yastıkları elinden geldiğince dik yerleştirmiş. Kostoglotov'un dün zorla verdiği kitabı sürekli olarak okuyordu. Evet, kitabın sayfalarını o kadar seyrek çeviriyordu ki insan onun uyukladığını sanırdı. Azorki'nin ıstırabı dünkü gibiydi. Belki de hiç uyumamıştı. Eşyaları karyolanın ve pencere pervazının üstüne yayılmıştı. Yatağı karmakarışıktı. Alnı ve şakakları ter içindeydi. İçinde duyduğu dayanılmaz acı hala yüzünün sapsarı hatlarını çarpıtıyordu. Elleriyle karnını tutarak iki büklüm olmuştu. Günlerden beri hiçbir soruya karşılık vermemiş, kendi üzerine hiçbir şey söylememişti. Doktorlardan, hasta bakıcılardan daha fazla ilaç istemek için ağzını açıyordu yalnızca. Ailesi ziyaretine geldiğinde onları burada gördüğü ilaçlardan almaya yolluyordu. Pencerenin dışında gün kasvetli, rüzgarsız ve renksizdi. Kostoglotov ışın tedavisinden dönünce Pavel Nikolayevich'ten izin istemeden başının üzerindeki vasistası açtı. Pek soğuk olmamasına rağmen nemli hava içeriye doldu. Tümörü üşütmekten korkan Pavel Nikolayevich boynunu sarmış, sırtını duvara dayayarak oturmuştu. Hepsi de ne kadar aptal diye düşündü. Her şeyden vazgeçmişler, ot gibiler. Azorkin'den başka burada gerçekten ıstırap çeken kimse yoktu. Bu da onların iyileşmeye hakları olmadığını gösterirdi. Özgürlük, özgürlüğü için her gün mücadele edenin hakkıdır diyen Gorki değil miydi? Pavel Nikolayevich o sabah kesin adımlar atmıştı bile. Aşağı indiğinde kayıt memuru odasını henüz açmamıştı. Karısına telefon ederek gece verdiği kararı anlatmıştı. Moskova'ya tedaviye gidebilmesi için gerekli yerlere başvurulmalıydı. Burada ölüm tehlikesini göze alamazdı. Kapa telaşlı bir kadındı. Harekete geçmişti bile. Boynundaki şişkinlikten ürküp buraya gelmekle ne kadar yüreksizlik etmişti. Dün saat 3'ten beri şişliği muayene etmek için hiç kimsenin gelmemiş olması inanılmaz bir şeydi. Bir ilaç veren de olmamıştı. Beyaz gömlekli katiller, ne kadar güzel söylenmiş bir sözdü bu. Vizite tabelasını aptalları kandırmak için asmışlardı. Hademe yatağını düzeltmek için bile gelmemişti. Yatağını kendisi toplamak zorunda kalmıştı. Asla böyle devam edemezdi. Sağlık kurumları yeniden gözden geçirilmeli, geliştirilmeliydi. Sonunda doktorlar geldiler ama yine koğuşa girmediler. Kapının dışında durup Sibgatov'u uzun uzun muayene ettiler. Bu sırada Kostoglotov kitabını yatağının altına saklamıştı. Şimdi koğuşa girdiler. Doktor Donsova, Doktor Gangard ve elinde bir defter, kolunda bir havlu olan şişman hasta bakıcı. Birkaç beyaz gömleklinin içeriye aynı anda girmesi bir korku, umut ve dikkat havası yaratırdı. Bu üç duygunun derinliğiyle gömlekler daha beyazlaşır, yüzler daha sertleşirdi. İçlerinde en sert ve en ciddisi hasta bakıcı Olimpiada Vladislavovna idi. Çünkü onun için hastaları dolaşmak bir diakosun dinsel töreni gibi bir şeydi. Doktorları asla hata yapmayan, yanlış ilaçlar yazmayan, üstün kişiler olarak gören hasta bakıcılardandı. Her talimatı defterine genç ve yeni hasta bakıcıların yapmadığı bir zevkle kaydederdi. Doktorlar koğuşa girdikten sonra bile Rusanov'un yanına yaklaşmadılar. Uzun boylu, yüzü gösterişsiz, saçları şimdiden kırlaşmasına rağmen bakımlı bir kadın olan Lyudmila Afanasyevna bütün koğuşa hafiften bir merhaba dedi. İlk karyolanın başında durdu. Demka'nın karyolasıydı bu. Delikanlıyı bir süre muayene etti. "Ne okuyorsun Demka?" Doktor daha akıllıca bir soru bulamaz mıydı? Demka diğerlerinin yolundan giderek derginin adını söylemedi. Dergiyi kapatarak kaldırdı, soluk mavi kapağı gösterdi. Donsova'nın gözleri kısıldı. ''Ne kadar eski bir dergi. Önceki yılın. Neden okuyorsun?'' ''İlginç bir yazı var.'' dedi Demka anlamlı anlamlı. ''Ne üzerine?'' ''İçtenlik üzerine.'' dedi Demka kendini daha da önemseyerek. ''Diyor ki, içten olmayan bir edebiyat...'' Aryan bacağını yere doğru sarkıttı ama Lyudmila Afanasyevna hemen uyardı. Gerekli değil, pijamanın paçasını yukarı kıvır. Demka pantolon paçasını yukarı kıvırınca Lyudmila Afanasyevna karyolaya oturdu. Yukarıdan başlayarak bacağı parmaklarıyla dikkatle sakına sakına elledi. Karyola'nın ayak ucuna dayanan Vera Kornilievna Donsova'nın omzunun üzerinden baktı. Alçak sesle 15. muayene 3000 R. ''Burası ağrıyor mu?'' ''Evet, burası, daha ötesi de.'' ''Niçin söylemiyorsun, kahramanlık taslıyorsun ha?'' ''Ağrının bacağın neresine kadar gittiğini söyle.'' Doktor Lyudmila Afanasyevna ağır ağır ağrının bittiği sınıra doğru götürdü parmaklarını. ''Durduğu yerde de ağrıyor mu, geceleri?'' Demka'nın temiz yüzünde hala sakaldan iz yoktu ama sürekli ıstırap çekmek onu yaşlandırmıştı. ''Bütün gün, bütün gece ağrıyor.'' Lyudmila Afanasyevna ile Gangard bakıştılar. ''Buraya geldiğinden beri daha mı az, daha mı çok ağrıyor?'' ''Bilmem, belki bir parça daha iyidir. Belki de bana öyle geliyor.'' ''Kan durumu?'' diye Lyudmila Afanasyevna sordu. Gangard ona hastanın durumunu gösteren fişi verdi. Lyudmila fişi gözden geçirdi, delikanlıya baktı. ''İştahın nasıl?'' ''Yemek yemeyi hep severim.'' dedi Demka yine gururla. Vera Kornilievna, ''Ona fazla yiyecek veriyoruz.'' dedi içtenlikle. Demka'ya gülümsedi. Demka da ona, ''Kan nakli?'' Gangard hastanın durumunu yazan fişi geri alırken Lyudmila Afanasyevna'ya kısa ama sakin sözcüklerle karşılık verdi. ''Evet, demek öyle Demka.'' Lyudmila Afanasyevna onu yeniden dikkatle muayene etti. ''X ışınlarına devam edelim mi?'' ''Elbette devam edelim.'' Oğlanın yüzü sevinçle aydınlandı. Lyudmila Afanasyevna'ya minnetle baktı. Anladığına göre bu ameliyatın yerine geçiyordu. Donsova'nın da aynı şeyi düşündüğünü sanıyordu. Oysa Donsova kemikteki tümörü ameliyat etmezden önce X ışınlarıyla tedavinin kesilmesi, hastalığın başka organlara geçmesini önlemek gerektiğini biliyordu. Yegen Berdiyev'in kendi buna uzun bir süre önce hazırlanmıştı, tetikte duruyordu. Lyudmila Afanasyevna komşu karyoladan uzaklaşır uzaklaşmaz Yegen Berdiyev bir asker gibi hazır ola geçti. Donsova ona gülümsedi. Yaklaştı. Dudağındaki tümörü muayene etti. Gangard alçak sesle fişteki durumu okuyordu.